Ayrım 7.
Sayfa 45. 2. Bölgesel sözleşmelerde kişisel başvuru yolu. A. Orta Amerika'da Adalet Mahkemesi'ne kişisel başvuru yolu. Latin Amerika'da insan haklarının bölgesel düzlemde korunması ile ilgili olarak ortaya çıkan kurumlardan ilki, 1907 tarihli Orta Amerika Adalet Mahkemesi'dir. Bu mahkeme, Kartoga'da, Costa Rica, Guatemala, Nikaragua ve El Salvador arasında 20-12-1907'de yapılan sözleşme ile oluşturulmuştur. Sözleşme, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişen, kurumsallaşan ve özerkleşen insan hakları hukukunun ayırt edici özelliklerinden olan hak ihlali mağdurunun ilgili devleti ulusalüstü yargı yeri önünde şikayet etmesi usulünü daha o tarihte düzenlemiş ve uygulamaya geçirmiş olması nedeniyle önem taşımaktadır. Dipnot, Çelik, AGE, sayfa 285, Gem Almaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku, sayfa 186. Mahkeme, her devletin seçtiği bir yargıçtan, toplam 5 kişilik yargıçtan oluşuyordu. Mahkemenin yargı yetkisi esas itibarıyla taraf devletler arasındaki uyuşmazlıkları çözmekti. Sistemin en önemli yanını kişisel başvuruların da yapılabilmesi oluşturmaktaydı. Kişiler sözleşmenin tarafı devletlerden herhangi birisi aleyhine iç hukuk yollarını tükettikten sonra devletin sözleşmeye ve diğer uluslararası nitelikli belgelerden doğan yükümlülüklere aykırı davrandığı gerekçesiyle dava açabilmekteydi. Dipnot, Gem Almaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku, sayfa 186. Bu mahkeme 12-3-1918 yılında kaldırılmıştır. Faaliyette bulunduğu 1907-1918 yılları arasında toplam 8 davaya bakmıştır. Bunlardan 5'i kişiler tarafından açılmış davalardan oluşmaktadır. Bu başvurulardan 4'ü iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle, biri ise işin esasına girilerek birey aleyhine sonuçlanmıştır. Dipnot, Çelik, AGE, sayfa 285. Gem Almaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku, sayfa 186. Bu mahkeme 12-14-12-1962'de imzalanıp 1965'te yürürlüğe giren San Salvador Şartı'nın yeniden şekillendirildiği Orta Amerika Devletleri Örgütü'nün bir organı olarak tekrar canlandırılmaya çalışılmışsa da İlk kuruluşundaki amaç ve içerikten oldukça sınırlı bir yetkiyle donatılmıştır. Bugün için kişisel başvuru yolundan da söz edilememektedir. Dipnot, Gem Almaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku, sayfa 186. B. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'nde Amerikan Devletler Teşkilatı'na OEA, üye devletlerce 22-11-1969'da imzalanan ve 18-7-1978'de yürürlüğe girmiş olan Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve 11. Protokol öncesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile büyük benzerlikleri bulunmaktadır. Dipnot, sözleşme metni için bakınız Gem Almaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Belgeleri, sayfa 561 ve devamı. Sözleşmenin geneli itibarıyla güvence altına aldığı haklar medeni ve siyasi haklardır. Dipnot, 103 Donnelly, AGE, sayfa 228. Sosyal ve ekonomik haklar daha sonradan sözleşmeye eklenecek olan 22 maddelik ek protokolla düzenlenmiştir. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi, AIHS'den geniş ölçüde etkilenmiştir. Hatta denilebilir ki, AİHS 1969 tarihli Amerikan belgesine model oluşturmuştur. Gerçekten de denetim sistemine ilişkin hükümlerine bakıldığında bile 11. protokol öncesi AİHS'nin izlerini oldukça açık bir biçimde görmek mümkündür. Nitekim taraf devletlerin sözleşmede güvence altına alınan hakların ihlaline yönelik denetimi gerçekleştirmek üzere Amerikan İnsan Hakları Komisyonu ve Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi adlı iki organa yer vermektedir. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi, düzenlediği hakları korumak amacıyla iki tür denetim yoluna yer vermiştir. Sözleşmenin 45. maddesine göre, taraf devletlerden biri veya birkaçı, yine başka bir tarafın sözleşmede üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmediği iddiasıyla ilgili olarak komisyona başvuru hakkına sahip kılınmıştır. Ancak bu yolun işletilebilmesi için ilgili taraf devletlerin devlet başvurularını incelemek konusunda komisyonun yetkisini tanıdıklarına ilişkin özel bir beyanda bulunmaları gerekmektedir. Bu yol devlet başvurusu olarak anılmaktadır. Dipnot, Saulnier-Boucher, AGE, sayfa 28. Devlet başvuruları konusunda denetimi kabul etmiş olan devletler 2000 itibariyle şunlardır. Arjantin, Bolivya, Ekvador, Jamaika, Kolombiya, Costa Rica, Peru, Şili, Uruguay, Venezuela. Bakınız Saulnier-Boucher, AGE, sayfa 28. Amerikan sisteminde diğer denetim yolu olan kişisel başvurular bakımından ilgili devletin komisyonun yetkisini özel bir tanıma beyanında bulunması koşulu getirilmemiştir. Başka bir deyişle, Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmakla kişisel başvuru yolu doğrudan kabul edilmiş olmaktadır. Kişisel başvuru yolunun otomatik olarak işlerliği, 11. protokolla yeniden yapılandırılan AİHS bir yana bırakılırsa, diğer uluslararası sözleşmelere göre Amerikan Sözleşmesi'nin belirgin yanlarından birini oluşturmaktadır. Dipnot, Kapani, AGE, sayfa 57, Akıllıoğlu, AGE, sayfa 419. Sözleşmeye göre gerek devletler ve gerek kişiler, kişi toplulukları ve hükümet dışı örgütler doğrudan komisyona başvurabilmektedirler. Komisyon hukuksal sorunun önemli olduğu kanaatine varırsa, ilgili devletin mahkemenin yetkisini tanımış olmak kaydıyla bunu mahkemeye gönderir. Dipnot, 2000 yılı itibariyle mahkemenin yargılama yetkisini tanıyan devletler, Arjantin, Bolivya, Şili, Kolombiya, Costa Rica, El Salvador, Ekvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Trinidad ve Tobago, Uruguay, Venezuela. Bakınız Saulnier-Boucher, sayfa 30. Dolayısıyla kişilerin mahkemeye, Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi, başvurma hakkı bulunmamaktadır. Mahkemeye bir sorun doğrudan devletler veya komisyon tarafından taşınabilir. Ancak mahkemenin de taraf devletlerce yargı yetkisinin ayrı bir beyanla tanınmış olması gerekmektedir. M. 62. Mahkeme, komisyon tarafından kendisine gönderilen sözleşme ihlallerine ilişkin sorunları inceleyip karar vermekle yükümlü yargısal organdır. Bu anlamdaki kararları bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Ayrıca mahkeme herhangi bir sözleşmeye aykırılık incelemesiyle ilişkili olmaksızın sözleşme ve protokollerinin yorumlanmasına ilişkin danışsal nitelikli görüşler, istişari mütalaalar vermek yetkisine de sahip bulunmaktadır. Dipnot, Saulnier-Boucher, AGE, sayfa 29. Akıllıoğlu, AGE, sayfa 420. Mahkeme eğer sözleşmenin ihlali yönünde bir karara varırsa, zarar görmüş olan tarafa ihlal edilmiş hak ya da özgürlükten yararlanmasının güvenceye alınmasını kararlaştıracaktır. Ayrıca mahkeme bu hakların ihlal edilmesinden doğan zararların ve diğer kayıpların giderilmesini kararlaştırabilir. M 68. Mahkeme kararları kesin olup uyulması zorunludur. Kararların yerine getirilmesi Amerikan Devletleri Örgütü Genel Asamblesi tarafından denetlenir. M 67. Zorunlu ve ivedi durumlarda mahkeme başvuru önüne gelmişse re'sen, henüz kendisine gelmemişse komisyonun önerisi üzerine geçici önlemler alma yetkisine sahiptir. M 63 bölü 2 Mahkeme İç Tüzüğü M 24. Komisyonun devlet başvuruları üzerindeki incelemesi ihtiyaridir. Yani başvuru sahibi devletle aleyhine başvuruda bulunulan devletin açık bir biçimde 45. maddeyi kabul etmeleri gerekmektedir. Oysa kişisel başvuruları inceleme konusunda komisyonun taraf devletler açısından yetkisi bağlayıcı niteliktedir. Kişisel başvuru yetkisine sözleşmede yazılı hakları ihlal eden her bir kişi, kişi topluluğu ve hükümet dışı örgütler sahip kılınmışlardır. Ayrıca devletler de mahkemenin yetkisini açıkça kabul etmeleri durumunda başvuru yetkisine sahip olurlar. M 45. Dipnot Solnier-Bouche AGE sayfa 28. Kişisel başvurular sözleşmesinin 46. maddesinde belirtilmiş kabul edilebilirlik ortak koşullarına tabidir. Başvurucunun açık kimliği, iç hukuk yollarının tüketilmiş olması, iç hukuk yollarının tüketilmesinden itibaren 6 ay içerisinde başvuruda bulunulmuş olması, başvurunun daha önceden komisyonda veya başka bir uluslararası mahkemede karara bağlanmamış veya incelenmemekte olması gerekir. M 46. Amerikan Komisyonu hem siyasal hem de yarı yargısal yetkilerle donatılmış bir soruşturma ve uzlaştırma organıdır. Dipnot Kapani AGE sayfa 57. Komisyon önüne getirilen uyuşmazlıklarla ilgili olarak kendisine devletler tarafından verilen bilgilere dayalı olarak bir çözüm bulmaya çalışır. Eğer dostça bir çözüm bulunmuşsa ilgili devletlere varılan çözümü ve olayları özetleyen bir raporu Amerikan Devletleri Örgütü Genel Sekreterine sunar. Bu rapor yayımlanabilir. M 49. Eğer bir çözüm bulunamazsa komisyon ilgili devletlere olay ve sonuçları anlatan bir rapor iletir. Bu rapora ayrıca öneri ve tavsiyelerini de ekler. Bu rapor açıklanmaz. Eğer 3 ay içerisinde sorun mahkeme önüne getirilmezse komisyon incelemesini sürdürür. Görüş ve istekleri bildirir, önerileri formüle eder, uygun önlemleri benimsemesi için söz konusu devlete belirli bir süre verir. Bu sürenin sonunda komisyon söz konusu önlemleri alıp almadığına karar verir. Komisyon ikinci bir rapor hazırlamak yerine ilgili devlete ilk raporu vermesinden itibaren 3 ay içerisinde konuyu mahkemeye götürme kararı alabilir. Dipnot Solnier-Bouche AGE sayfa 28, Akıllıoğlu AGE sayfa 418. C. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartında Kişisel Başvuru Yolu. 1963 yılında Addis Abeba'da düzenlenen konferans sonucunda 25.4.1963 tarihinde Afrika ülkeleri arasında bir Afrika Birliği Örgütü OUA kurulmuştur. Birlik Afrika kıtasında insan haklarının korunmasına yönelik bir belgenin hazırlanıp yayımlanmasına öncülük etmiştir. Şart 28.6.1981 tarihinde Kenya'nın başkenti Nairobi'de Afrika Birliği Örgütü devlet ve hükümet başkanlarının 18. dönem asamblesinde oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dipnot Şart metni için bakınız İÖ Kaboğlu O Dönmez Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı DÜHFD Cilt 2 Y 1985 Sayı 3 Sayfa 401'den 418'e. Gem Almaz, Ulusal Üstü İnsan Hakları Belgeleri, sayfa 659. Şart, Afrika Birliği örgütüne üye devletlerin ancak salt çoğunluğunun onayı ile yürürlüğe gireceği hükmünün 21.10.1981 tarihinde gerçekleşmesiyle yürürlüğe girmiştir. Bir başlangıç ve toplam 68 maddeden oluşan şartın özgün yanı, insan haklarının gelişmeci ve dinamik özelliğine de bir gösterge teşkil ederek, medeni ve siyasi hakların yanı sıra ekonomik ve sosyal haklara, halkların hakları başlığı altına giren bir dizi hakka da yer vermiş olmasıdır. Dipnot: Gem Almaz, Ulusal Üstü İnsan Hakları Hukuku, sayfa 281. Ayrıca uluslararası alanda ortaya konulan diğer uluslararası sözleşmelerden farklı olarak, bireylerin aile, toplum, devlet ve diğer topluluklarla uluslararası topluma olan ödev ve sorumlulukları ve görevlerine geniş ölçüde yer verilmiştir. M27/1. Hatta ödev kavramı öylesine geniş tutulmuştur ki, neredeyse şartın yer verdiği hak ve özgürlükleri boğacak gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Dipnot: Madyo, AGE, sayfa 92. Afrika şartı başlangıçta düzenlediği hakların korunması ve güvencesi açısından gerekli olan hiçbir yargısal organa yer vermemiştir. Bunun nedeni yapıldığı dönemde böyle bir insan hakları mahkemesinin şartın kabulüne engel olabileceği fikriydi. Bu nedenle yalnızca Afrika İnsan ve Hakların Hakları Komisyonu adlı bir organ getirmekle yetinilmiştir. Dipnot: S. Leclerc, Liberté Publique, 2. edisyon, Litek, Paris, 1994, sayfa 66. Komisyon, şartın 3. maddesine göre Afrika Birliği örgütü nezdinde insan ve halkların haklarını gerçekleştirmek ve bunların Afrika'da korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Dipnot: Komisyonun diğer görev ve yetkileri için bakınız şart, madde 45. Şartın 2. kısım 3. bölümü 46'dan 59'a, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu'na başvuru usulleri başlığını taşımaktadır. Burada şart komisyona yapılacak başvuruları devlet başvuruları 47'den 54'e ve kişisel başvuruları da içeren diğer başvurular 55'ten 59'a olarak iki kategoride düzenlemiştir. Hazırlık çalışmaları sırasında kişisel başvuru yolunun pek istenmemesi karşısında şartta doğrudan bu tür başvuruların zikredilmesi yerine bunu da içerecek bir genişlikte ve biraz da ince bir üslupla diğer başvurular başlığı kullanılmıştır. Dipnot: Aynı yönde Benedek'e atfen döner AGE, sayfa 133-208. Bununla birlikte komisyon iç tüzüğü 114. maddesinde iki tür kişisel başvurudan şikayet, dilekçe, komünikasyon individüel söz etmektedir. Bunlardan biri şartta yer alan hak ve özgürlüklerinden birinin ihlalinden mağdur olan gerçek kişilerce yapılacak başvurular, diğeri ise insan ve halkların sistematik insan hakları ihlallerine maruz kalması durumunda gerçek kişiler veya kişi grupları tarafından yapılacak kişisel başvurulardır. Ne var ki bu başvuruların ihlalleri giderebilecek bir biçimde düzenlenmemiş oldukları rahatlıkla söylenebilir. Dipnot: Sûdre, Droit International et Européen des Droits de l'Homme, sayfa 104. Devlet başvuruları iki yolla kullanılabilmektedir. Şarta taraf devletlerden biri, diğer taraf devletin şart hükümlerini ihlal ettiği düşüncesinde ise konuyla ilgili olarak bu devletin yazılı olarak dikkatini çeker ve bu metnin bir örneğini de komisyona ve Afrika Birliği Örgütü Genel Sekreterliğine gönderir. dikkat çekme yazısını alan devletin 3 ay içerisinde yazılı bir açıklamada bulunması gerekir. Eğer 3 ay içerisinde sorun taraflar arasında tatmin edici bir biçimde giderilememişse, taraflardan her birince komisyona götürebilme ve diğer devletlere de bildirimde bulunma hakkı doğmaktadır. Diğer yöntem ise, taraf devletlerden her birince diğer bir taraf devlet aleyhine, şarttaki yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiası ile ilgili olarak doğrudan komisyona başvuruda bulunabilmesi yoludur. Dipnot, Solnye Buşe AGE sayfa 22, Akıllıoğlu AGE sayfa 422, MS Gem Almaz, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı, MHB, Y7, sayı 2, 1987, sayfa 140, 130'dan 145'e. Ayrıca bakınız MS Gem Almaz, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu, MHB, Y9, sayı 1, 1989, sayfa 10'dan 26'ya. Komisyon diğer başvurular adı altında gerçek kişiler ve hükümet dışı kuruluşlar tarafından yapılan insan hakları ihlallerine ilişkin başvuruları incelemektedir. Diğer kişisel başvurularda da aranan iç hukuk yollarının tüketilmesi, sorunun başka bir uluslararası kuruluşlarda görülmüş veya görülüyor olmaması, başvuru hakkının kötüye kullanılmaması, örneğin hakaret içermemesi, başvurunun anonim nitelikte olmaması ve Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı ve Afrika Birliği Örgütü ilkeleriyle uyumlu bulunması gibi koşullar, M56, bu tür başvuruların kabul edilebilir bulunması için de dikkate alınırlar. Şu var ki, diğer uluslararası başvuru yollarından farklı olarak, Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi, komisyonun tek tek olaylara ilişkin ihlallerine değil, kitlesel, yoğun, belirli bir ağırlığı bulunan serious and massive, gross, grave sözleşme ihlallerine bakmaya yetkili olmasıdır. Bu durum bazı açılardan AİHS sistemindeki idari uygulamalar veya sistematik ihlaller kavramına tekabül etmekle birlikte ondan daha geniş bir içeriğe sahiptir. Dipnot, R. Murray, Serious or Massive Violations Under the African Charter on Human and People's Rights, A Comparison with the Inter-American and European Mechanisms, NQHR, Netherlands Institute of Human Rights, Volume 17 bölü 2, 1999, sayfa 110. Kimi zaman mağdurların statüsü veya ihlali niteliği, kimi zaman ihlale konu olan haklar, kimi zaman mağdurların sayısı, kimi zaman ihlallerin sayısı Afrika Sözleşmesi'nin 58. maddesinin 1. fıkrasında ifade edilen serious or massive koşulunun gerçekleşmesini sağlar. Dipnot, Murray AGM sayfa 109.